İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Serkan Hocam, Gökalp Hocam, Yahya Hocam, Erdem Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle programımıza başlayabiliriz. İman hakikatlerini çünkü önemini sürekli olarak vurguluyoruz. İman eden insanların imanını artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Çünkü Allah'ın yaratma sanatını, sonsuz ilmini, sonsuz aklını iman hakikatlerinde her yerde görebiliyoruz. Evet. Onunla da devam edebiliriz.
Evet hocam, devam edelim inşallah iman hakikatleriyle. Şimdi her canlıya baktığımızda canlıların vücut yapılarındaki organların farklı olduğunu görüyoruz. Mesela akciğerlerin farklı, kuşlarda farklı bir akciğer yapısı var, insanlarda farklı bir akciğer yapısı var. Bunu daha önceki programlarımızda anlatmıştık, şimdi kalbe değinelim. Kalp de farklı farklı tüm canlılarda. Her canlıda ihtiyacı olan, ihtiyaç duyduğu organın yer aldığını görüyoruz bir kere. Bu tartışmasız bir doğada karşılaştığımız maşallah bir kural adeta. Her canlıda ihtiyacı olan organ var. İnşallah. Şimdi kendi kalp yapımızı biliyoruz. Daha önceki programlarımızda anlattık. 4 odacıktan oluşan, 2 kulakçık ve 2 karıncıktan oluşan bir kalbe sahibiz. Tam insanın ihtiyacı olan kalp yapısı. Temiz kanla kirli kan karışmıyor. Akciğerde temizlenen temiz kan yine kalbe uğrayarak vücuda dağıtım sağlanıyor. Mükemmel bir dağıtma sistemi var. 70-80 yıl bakın hiçbir şekilde bakıma ihtiyaç duymadan, bozulmadan çalışmasını devam ettiriyor. Yeryüzünde böyle bir makine yok. Evet, bunu daha önce söyledik. Yani bakım duymadan, değil mi? Yağlamaya dışarıdan ihtiyaç duymadan çalışan bir makine üretilmedi henüz. Kesinlikle. Kalbimize baktığımızda bu şekilde çalıştığını görüyoruz.
Bir de Erdem Hocam, çok önemli bir şey daha var. Mesela bütün vücuttaki kaslar dinlenmeye ihtiyaç duyarken vücudumuzda tek dinlenmeyen ve bir ömür boyunca çalışan kalp kası. Evet. Hiç bir ömür boyunca, yani ortalama 2 milyar kez atıyor. Evet. Yani günde 60-70 diye hesaplarsak, 60-70 yılda insan ömrü olarak hesaplarsak ortalama 2 milyar kez kalp kasılıyor. Evet. Ve bunu da kalp kası vesilesiyle kasılıyor. Evet. Ve bu kalp kası hiç 60 sene boyunca hiç dinlenmiyor. Bizim diğer bütün kaslarımız dinlenmeye ihtiyacı var, muhtaç. Allah işte burada bize bunu da gösteriyor. Yani dilerse nasıl sonsuz bir şekilde hani insan ömrü boyunca atabilecek bir kalp kası, yorulmayacak bir kalp kası da yapabiliyor. Diğer kaslarımız da mesela yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Allah bize burada ikisini de gösteriyor. Yani dileseydi diğer kaslarımız da hiç yorulmayacak şekilde kasılabilir durumda tutabilir.
İnsanlar diyor ki işte bu nasıl olabilir? Yani sonsuz hayatı veya ahirette olacak şeyleri şaşırıyorlar. Halbuki bu dünyada Allah bize gösteriyor. 10 kere kol kasınızı çalıştırsanız şişiyor. Değil mi? Bir ağırlıkta. Evet. Ama pompaladığı şey kaç bin litre kanı pompalıyor.
Harcadığı güç çok fazla.
Ona rağmen yorulmuyor. Yani belli ki burada Allah yaratmaya her şekilde kadirdir. Yani bunu gösteriyor Allah bize.
Bir de bu pompalama işlemin normalde mesela yani bir elektrik sinyali gidiyor. Dışarıdan hiçbir elektrik almadan bu pompalama işlemini yapıyor kalp. Artı bir de çok sağlam bir yerde kalbimiz. Evet. Yani korunaklı bir bölgede. Evet. Özel noktalarımız Allah tarafından özel şekilde yaratılıp korunuyor. Beyin de aynı şekilde kemik yapımızdan dolayı çok korunaklı bir yerde. Kalp de çok hassas bir nokta olduğu için. Bu da göğüs kafesimizin iç kısmında olduğu için çok korunaklı oluyor. Evet. Ve göğüs yapısında mesela Allah bir kemikleri düz de yapabilirdi. Evet. Ama birbirine aralıklı yapmış. Çünkü nefes alıp verirken insan zorlanmasın. Hızlı bir şeyler yaptığında koştuğu zaman kalbi daralmasın diye Allah bu şekilde yaratıyor insanları.
Evet. Ve hocam kalbin oluşmasına baktığımızda annemizin karnında değil mi? Embriyo aşamasındayken bütün hücreler tek hücre. Yani sperm hücresiyle yumurta hücresinin birleşmesiyle tek bir hücre oluşuyor. Evet. Daha sonra bu hücreler bölünerek çoğalmaya başlıyor. Bakın aynı. Baktığımızda bölünerek çoğaldığı için bütün hücreler aynı. Evet. Ama 5. 6. günü embriyonun farklılaşmaya başlıyor. Evet, mesela kalp hücreleri özel hücreler. Neden? Kasılıp gevşeme özellikleri var. Ya başka vücudumuzun hiçbir yerinde rastlamadığımız bir hücre tipi. Baktığımızda 5. 6. günü kalp hücreleri göğüse yerleşerek, orada toplanarak, orada birleşerek bir araya geliyorlar ve kasılıp gevşemeye başlıyorlar. Bakın gerçek bir şimdi ilk kasılıp gevşemeye başlayan gerçek kalp hücrelerini görüyoruz.
Maşallah.
Bakın maşallah küçücük embriyonun içinde. Maşallah. Değil mi? Belki elimiz kadar yani oradaki büyüklüğü.
Zaten ilk kalp oluşuyor insan embriyoda.
Tabii.
Sonra da diğer organlar oluşuyor.
Gibi, çünkü hayati hücreler olması gereken hücreler. Bakın kalbimiz bu şekilde atmaya başlıyor. Maşallah ve 70-80 yıl bakın durmadan atıyor. Ender hocam biraz önce söylediği gibi çok önemli. Hiçbir şekilde yorulmuyor, tatil yok, böyle dinlenme yani, süresi yok.
Şuradan anlayabiliriz. Mesela spor yaptığımız esnada ağırlıkla çalıştığımız zaman da belli bir süre sonra kasımız yoruluyor, dinlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yani istesek de mesela o yük bize sanki 50-60 kiloymuş gibi geliyor, 10 kiloluk bir yük. Çünkü kas yoruluyor belli bir şeyden sonra ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Kalp kasından bahsediyoruz, ne uyku uyuması var ne dinlenmesi var. Biz çünkü uyuduğumuz zaman vücut kaslarımız dinlenmede oluyor. Dinleniyor da bütün kaslar. Ama kalp kasında böyle bir şey kesinlikle yok. Yani 70-80 yıl boyunca sürekli olarak hiç yorulmadan, hiçbir şekilde durmadan atıyor. Zaten bilim adamlarının da en çok dikkat ettikleri nokta ve en çok önemsedikleri nokta da bu yönde. Çünkü bunun baktığınız zaman, bilimsel olarak baktığınız zaman kas yapısının diğer kaslar yapılarından çok farkı yok. Ama daha özel olarak yaratılmış Allah tarafından. Bu da bunun sonsuz şekilde, yani daha doğrusu insan ömrü boyunca nasıl attırabileceğini ve nasıl atması gerektiğini ve neye ihtiyacı olduğunu bilen Allah tarafından yaratılıyor şu an.
Buradaki olay mucize, yani insanların çok yani ülfet oluyor her gün attığı için. Yani bu kalbinin atmasından senin haberin var mı? Kim attırıyor? Yani sen bir güç harcıyor musun? Bir enerji harcıyor musun? Evet. Oradaki olan kimyasal olayları, o elektrik sinyalini, impulsunu sen mi veriyorsun? Sen vermiyorsun. Anne babana sor. Anne babanın da haberi var mı? Ve bunların hepsi anne babada bir sperm, biraz önce bahsettiğin sperm ve yumurta hücresi birleşiyor. Tek damla, su damlası haline geliyor. O önce ikiye bölünüyor. Sonra dörde bölünüyor. 8, 16, 32 diye vücudun organlarını oluşturmaya başlıyor. Bunlardan sadece bir tanesi kalbi. Birisi de o birbirinin aynı olan hücrelerden birisi kalbi oluşturuyor. Diğer hücre, birisi dişi otu oluşturuyor, birisi böbreği oluşturuyor, birisi damar hücresini oluşturuyor. Biliyorsunuz damar hücreleri 100 bin kilometre. 100 bin kilometre boru sistemi oluşuyor. Bunların hepsi deri bir özelliği var. Yani
kemik oluşturan.
Ya buna kim karar veriyor? Sorun bakalım anne babanıza karar veriyor mu? Annenizin karnındasınız o zaman. Sorduğun zaman annene baba annene, ya sen benim kalbimi sen mi karar verdin, şöyle mi yaptın, böbreğimi sen mi, işte damar sistemini birbirine bağladın, böbreğimi, kaşımı, gözümü sen mi karar verdin diye soracak olsan doğana kadarki bölümden hiçbir şekilde haberdar değil. Şimdi belli ki kim haberdar? Bunu yaratan Yüce Rabbimiz değil mi? Bizi yoktan, tek damla su damlası halinden sizi ben yarattım diyor Yüce Rabbimiz İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de ayette.
İnşallah.
Gerçekten de bu böyle. Bundan sonra iman etmeniz gerekmez mi diyor Yüce Rabbimiz? İman etmemiz gerekmiyor mu? Bizim yaratıcımız Allah. Anne babamıza çok büyük saygı, sevgi besliyoruz değil mi? Dediklerinden çıkmıyoruz ama gerçek yaratıcımız olan Allah'ın dediklerini ne kadar yapıyoruz? Değil mi? Asıl düşünülmesi gereken, bütün bu mucizevi sistemlerin sonunda düşünülmesi gereken ve bulunması gereken şey bu aslında. Değil mi? Yüce Rabbimizin varlığının, anladın mı? Ona nasıl kul olacağımızı bulmamız gerekiyor.
İnşallah. Evet, sürekli bu örneği veriyoruz. Hani annemiz babamız mı yaptı bizi diyoruz. Evet. Bunu söylememizin sebebi de çok vahim ama evrimcilerin ve genetik ana bilim dalı başkanı bir hanımefendinin televizyonda bakın canlı yayında bize annemiz babamız yaptı demesi.
Evet.
Yani bu yüzden bunu söylüyoruz. Yani bunu herkes biliyor.
Tabii ki anne babamız yaptı diyor. Yani bu bir profesör. Yani nasıl bütün bu evreleri görmedin mi sen? Her gün bu işin profesör, bütün o kitapları, bütün detaylarını
en detayına kadar
bilen kişinin bu yorumu yapıyor olması zaten. Evet. Yani olayın ne kadar vahim olduğunu ve bu insanların bizi değil mi? Yani üniversitelerde bizi eğittiğini, kimin eğittiğini görüyorsunuz yani.
Yani soruyorlar, diyorlar ki işte başka konudan geliyor oraya konu. Ondan sonra diyor ki işte hani siz diyor aynaya baktığınız zaman diyor düşünmüyor musunuz bunu kim yaptı kim etti diye. Kadın oradan arkadan bir cevap geliyorsa bizi diyor annemiz babamız yapıyor diyor.
Ya yani, o da destek amaçlı söylüyor orada. Soru ona değil. Soru ona değil. Destek felaket.
Ülkenin kollamak açısından şimdi. Öbürü çünkü sıkıştı soruda kalamadı. O dedi ki bari ben bir şey söyleyeyim dedi. Bizi annemiz babamız yapıyor dedi. Bir tanesi de geliyor diyor ki arabayı diyor bir odaya koy kapıyı kapat çık diyor. Gel diyor araba parçaları birleşir araba olur diyor.
Tarihi bir
yani bunlar normal canlı yayınlarda olan
şeyler. Çok vahim olaylar bir de şöyle hani. Bunu söyleyen kişi şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren bir öğretim üyesi. Tabii. Yani çok üst düzey bir kişi Aslı Tolu. Evet. Yani böyle vahim şeyleri bir de ders olarak anlatılıyor yani.
Evet.
Şimdi hiçbir mantığı olmayan tamamıyla bir pagan dininden ibaret olan bir şey okullarda ders verilerek anlatılıyor. Evet. Ve tabii ne kadar objektif olduğu da tartışılır. Hani verdikleri sempozyumda. Hani bizim bir soru sormamıza bile karşı gelen insanlar bunlar.
Evet.
İşte ya da soru sorduğunda çeşitli bahanelerle kürsüden inmeler, kaçmalar başlıyor. Ama televizyona çıkıp bunları söylemeleri tabii inanılmaz vahim bir olay. Buradaki o okulda okuyan ve bütün onları dinleyen, o sempozyuma giden insanları da birazcık araştırmaya davet ediyoruz. Çünkü ne kadar araştırdığımız zaman Allah'ın Allah
yaratmasını,
yaratmasını o kadar daha iyi anlıyoruz inşallah.
Tabii, normalde aslında kendilerine yani bunu söyleyen insan yani çıkıp orada bu sözü söyleyen insan oradaki oturan her kişi aslında bunun büyük bir yani komik bir olay olduğunu biliyor. Bizi evet, annemiz inşallah. Babamızı yarattığı sözünün komik olduğunu biliyor ve o profesör yani zaten ona acıyarak bakıyorlar sonra. Çünkü ya bu şeyi söylüyorsun ama 5 yaşındaki çocuk bile buna inanmaz yani bunun belli ki anne babanın yapmadığı değil mi? Kendi kendine de olmadı yani tesadüf evet. diyorlar ya bir ilahları var. Tesadüf. Her şey tesadüfen oldu diyorlar. Değil mi? Şey, su, toprak, çamur hepsi birleşti. Işık işte sıcak geldi bilmem ne oldu. O cansız varlıklardan canlı bir metabolizma oluştu. Sonra da o evrimsel süreç dedikleri, iddia ettikleri tesadüfen mutasyona uğradı. Şöyle oldu, böyle oldu ve şu andaki canlı insanlık, işte bütün bu bahsettiğimiz kuşlar, böcekler, değil mi? Hayvanların hepsinde bu tesadüf sonucunda oluştuğunu iddia ediyor. Ya bunu artık yani benim yeğenim var gülüyor eğer böyle bir şey olur mu diyorum. Ya, evet, ya dayı diyor olur mu böyle bir şey diyor. Ya ama bu profesör ya profesörden bahsediyoruz yani. Sen bunu çıkıp nasıl insanlara bunu anlatabilirsin? Empoze etmeye çalıştığı şey çok...
Anne babaların şey. Yani mesela protein nasıl üretiliyor desek anne babaya. Biz çocuk sahibi olan bir anne babaya söyleyemez bize çoğu kişi. Tamam. DNA'daki harflerin sıralamasını ver desek. Bakın 3.2 milyar harf var. Her hücremizin DNA'sında 100 trilyonda hücremiz var. Ve 100 çarpı 3.2 milyar tane bir ansiklopedi taşıyoruz içimizde tüm evet. vücudumuzda.
Maşallah.
Bu harfleri söyle desen söyleyemez. Belki çoğu kişi hücrelerin sayısını bile bilmiyordur. Evet. Şimdi 100 trilyon hücre var diyoruz da bu da bir araştırmanın evet. sonucunda. İnsanın bu bilgiyi de öğrenmesi gerekiyor. Evet. Bunu da bilemiyor olabilir anne baba. Ya haberi olmayabilir bundan. Ya o anne baba zaten hiç kimsenin kendi vücudunda müdahalesi yok da evet. onun hiç bu işlemleri bile bilmemesine rağmen o sürece bir müdahalesi olamayacağı çok açık. Bunu artık cevap veremeyecekleri için bir delilleri olmadığı için tabii kaçamak cevaplarla biraz da artık rezil olarak bu tip açıklamalar yapıyorlar. Şimdi her türlü bilim dalında inkar ettiklerini görüyoruz. Bakın çünkü bize gösterdikleri ağaç böyle bir ağaç. Şimdi tek bir hücreden hayali evrim ağacı tüm canlı türlerin türediğini iddia ediyor evrim teorisi. Biz ama bilim paleontoloji bilim dalında inceleme yaptığımızda ne görüyoruz? Fosiller çıkarılıyor yeryüzünden. Böyle bir ağaçla mı karşılaşıyoruz?
Yok.
Yani bizim onların iddia ettiğine göre şöyle bir manzarayla karşılaşmamız lazım. Basit olarak nitelendirdikleri canlılar var ki hiç basit değil. Yani omurgasız canlılar var mesela. Vücudunda hücreler var. Binlerce hücreden oluşuyor. Bakteriye basit diyorlar. Bakteri fotosentez yapıyor. Yani insanın yapamadığı, insanın vücudunda yapamadığı bir işlemi yapıyor.
İnşallah.
İnanılmaz bir kamçı sistemi var. O kamçısıyla ilerleyebiliyor. Sıvı bir ortamda.
Evet. Zaten fotosentez yaptığını çözdüğün anda da orada bitiyor zaten olay. Çünkü oksijenin olduğu demek ki
tabii,
oksijen hayatın olduğu ortaya çıkıyor. Tabii. O zaman orada da zaten
bitiyor. Zaten detaylara bak. Girdikçe iyice rezil bir teori ama
evet.
yani sırf kaba olarak baktığımızda bile tesadüfün olmayacağını
detaya
görebiliyoruz.
Detaya girmeye gerek yok zaten evrimciyle karşı konuşmak için. Evet. Yüzeysel anlatsanız zaten çıkamıyorlar içinden. Detaya hiç girmenin evet. lüzumu
esasında bile kalmıyor. Evrim teorisi çok önemli bir şey yani İslam'ın yükselmesi için Allah'ın şanını değil mi çok anlatabilmemiz için bir vesile aslında. Ya yani böyle birisi çıkıyor saçma sapan bir teoriyle hiçbir şey yok. Biz ona da değil mi karşısına çıkıp biz de kardeşim o öyle değil. Bu böyle diyebiliyoruz.
Yani evet. Yani o kadar saçma ki dediğin gibi hocam yani tesadüfün ve zamanın bir şey var ettiğini iddia ediyor. Bu kadar saçma.
Evet.
Ya biz bunu biliyoruz termodinamiğin ikinci kanunu. Biz ne bırakırsak bırakalım doğaya bozulmaya gidiyor.
Tabii.
Ki hücre protein yani o kadar narin yapılar ki içinde ribozom var, lizozom var, çekirdeği var, DNA'da genetik bilgisinde harfler var. Doğada mahvolur zaten.
Tabii.
Bir saniye durmasına imkan yok. Şimdi başladığımız o konuyu tamamlayalım. Paleontoloji bilim dalına da baktığımızda bakın Kambriyen patlaması denilen bir dönem var. Bu dönemde yaklaşık 500 milyon yıl evvel bu dönemde birçok canlı türünün, birçok canlı filumunun ortaya aniden çıktığını, o dönemde çıktığını görüyoruz. Bu da yaratılmış olmalarını zaten ispatı oluyor. Bakın tüm filmler bir anda ortaya çıkarlar. Kambriyen patlamasına baktığımızda ataları yok. Yani o canlıyla karşılaştığımızda biz fosil katmanında ondan daha önce daha eski yaşlı bulduğumuz ona benzer bir canlı yok. O kendi artık fonksiyonelinde kendi tipinde tek canlı örneği olmuş oluyor. Tüm gruplar göz kamaştırıcı bir komplekse sahiptirler. Bakın şimdi evrimcilerin yine iddia ettiği hayali ağaca bakacak olursak, hatırlayacak olursak zamanla, şu dikey olarak zamanı gösteriyor. zamanla birçok türün çıktığını iddia ediyordu. Kambriyen döneminde ne var? Bakın şu çizgi var ya, yatay çizgi. Bu çizgi Kambriyen döneminden öncesi, aşağısı, yukarısı da sonrası. Kambriyen döneminden önce 3-4 tane canlı filumunu görüyoruz. Evet. Kambriyen döneminde gördüğümüz gibi 100'e yakın canlı filumu bir anda Kambriyen döneminde ortaya çıkıyorlar ve gittikçe de azalıyor. Yani evet. Evrimcilerin ağacının tam tersi bir ağaç söz konusu. Çünkü canlı türleri soyu tükeniyor zamanla. Evet. Mesela dinozorların soyu tükenmiş dinozorlar var vesaire. Birçok öyle soyu tükenmiş canlı var. O soyu tükenmiş canlıların da biz fosil kayıtlarına ulaşıyoruz. Ve onların da böyle yamuk yumuk evrimcilerin iddia ettiği gibi bir ara geçiş fosili olmadıklarını görüyoruz. Ya onlar da tam canlılar. Ve birbirlerinden birçok buluyoruz.
Evet.
Mesela soyu tükenmiş bir canlı türü tespit ediyor bilim adamları. O canlı türünden yüzlerce fosil bulunuyor. Evet. Bakın 300 milyona yakın fosil var çıkarılmış. Ve onlar da birbirinin aynısı. Değişme yok. Evet. Birbirlerinin arasında bir değişme asla gösterilmiyor.
Ya onların söylediği gibi hiç böyle asimetrik, patolojik, böyle evet. yarı deniz yıldızı, yarı balık işte böyle bir canlıya rastlanmamış. Evet. 350 milyon tane fosil arasından. Darwin de dediği gibi eğer teorim doğruysa neden biz ara geçiş formunu bulamıyoruz?
Zaten artık bu, şey diyorlar. Zaten ara geçiş formları yendi. Yeni şeyleri olanlar. Yani, hepsi yendi diyor.
Nerede diyor? Şu anda inanılmaz böyle hiç böyle süper saçma şeylerin ardına gizleniyorlar. Mesela yok işte ara geçiş formu nerede diye soru soruyoruz. İşte yok onlar yendi. Şimdi mesela eğer bu böyleyse nasıl oldu? İşte uzaylılar.
En son uzaylılara geçtik.
Evet. Evet.
Çünkü tesadüfün artık olmayacağını artık bilimin geliştikçe tesadüf tamamen bir put olduğunu, yani onların bu inancın altında bu kelimeyi kullandıklarını gösterdi. Onlar da artık ne yaptı mesela? Onların bu şu anda fikri savunan hani dünyadaki en önemli isimlerden birisi Dawkins.
Evet.
Bu bizim Türk evrimciler Dawkins'in zaten söylediklerinden çoğunun şu anda haberi bile yok. Yani en son söylediklerinden Dawkins'in kitaplarında yazdıklarından çoğunun dergilerde yazdıklarından haberleri yok zaten.
Biz söyleyince haberi
daha eskide kalmış. Evet. Söylüyorsunuz mesela Dawkins böyle söylemiş. Öyle mi söylemiş diyor. Yok haberim yok diyor benim diyor. Yani zaten bir haberler durumdan da. Evet. Ama Dawkins de şu anda onun da söylediği. Kendisi de söylüyor zaten. Tesadüfün olmadığını ama dünyada değil de başka bir yerde bir canlının bunu yapabileceğini söylüyor. Yani aslında yavaş yavaş Dawkins'in de Allah'ın varlığını kabul etmeye doğru gittiğini görüyoruz. Çünkü tabii. Artık dünyadaki bu tesadüfleri, bu kendi kendine oluşumları bıraktı. Dünyanın dışında bir yere doğru çıktı. Biraz daha şey yaptığı
sanki
zaman
inşallah. Sanki dünyanın dışında orada tesadüf olabiliyor gibi yani. Orada da bir yaratıcı gerekiyor. Bir dizayn varsa mutlaka onu dizayn eden bir varlık var. Yani bir tabloya baktığınızda ne güzel boyalar tesadüfen dökülmüş de böyle bir tablo meydana getirmiş der misiniz? Ya bunu kim iddia edebilir yani?
Evet.
Belli ki onu gelmiş bir sanatçı değil mi? Gözünü koymuş, şeklini çizmiş ki iki boyutlu bir şey. Bizim içimizde birçok kompleks sistem var işte. Sadece İnşallah. Bir tane kalpten bahsetsek, kalp için 100 tane kitap yazıyorlar. Ki hala çözemediler, yeni şeyler çıkıyor. Böbrek için ayrı, karaciğerin zaten bulamadılar birçok şeyi.
DNA'nın içinden çıkıyor.
Yani DNA, beynin ayrı. Her birisi muhteşem bir yaratılış mucizesi.
Maşallah.
Belli ki tesadüfen olmadığı evet. çok açık yani. Siz daha bunları inceleyip hayret ederken, bu zaten yaratılmış yani daha siz var olmadan önce. Yani Allah bunları zaten yaratmış yani. Yaratmış bir şeyi sadece bakıyorsunuz bu muhteşem diye. Bilim adamlarının tek söylediği şey bu. Muhteşem bir şeye hayretle bakıyorlar.
Evet.
Bir de mesela evrimcilere bakıyorsunuz hani. Diyor ki mesela hemen Astol'un mesela ne diyor? İşte hemen diyor arayalım.
Söylesin diyor cevap
hemen
versin.
Hemen söylesin diyor cevap versin bu sorunuza diyor. Ya da işte diyor biz diyor makalelerde yazdık diyor. Hani şunu yaptık buyurun diyemiyorlar. Diyemeyecekler şey Allah'ın izniyle. Biz diyor makalelerde yazdık falan diyor.
Sen yazınca kural mı oluyor?
Sürekli konuyu geçiştirici.
Doğru mu oluyor?
Bir de ne diyor? Soru çok sıkışınca geçen yayında onu söyledi mesela bir başka evrimci. Çok sıkıştı mı? Siz ne yaptınız ki diyor. Bilim adına diyor. Soruya cevaplamam önce diyor ki siz ne yaptınız ki bilim adına diyor. Yani neyi diyoruz konuşuyorsun? Soru soruyoruz yani normal sıradan vatandaşız ve soru soruyoruz. Yani bu nasıl oldu? Bize açıklayın diyorsunuz. O soru geldiği zaman da diyor ki siz ne yaptınız ki bilim adına diyor bunları.
Bu kadar da anlaşılır yapmasın. Yani. Yani.
Ama bir de mesela aslında onların şey yaptığı şey yani onların biz bilim adamlarını sorgulamıyoruz ki. Onların yaptıkları çok güzel şeyler. Bilim dünyasının yaptığı şeyler çok güzel şeyler. Fakat doğru olmayan bir şeyi körü körüne savunmak burada kötü. Yani ya tamam kardeşim 2 kere 2 4 sen 5 çıkarmışsın yanlış işte 4 bunun 2 kere 2 4'tür. Yani nereye baksam o, yani bunu kabul et işte. Aa, tamam yanlış yapmışız bu kadar zaman, demek ki artık düzeltmemiz lazım demesi gerekirken o zannediyor ki onun bilim adamlarını sorguluyoruz. Hayır, biz oradaki söylenen yanlışı sorguluyoruz. Kimin söylediğinin önemi yok. Hatadan dönülmesi önemli. Bir an önce sizin bu hatayı görüp, değil mi? Profesörler olarak yani normal konuştuğunuzda güzel cevap verebiliyorlar, değil mi? Birçok insana da şey olabiliyorlar. Anladın mı? Önder olabiliyorlar. Evet. E kardeşim, o zaman sen doğruyu savun.
Bir de bakıyoruz zaten. Evrimciler mesela, biz burada sürekli yayınlıyoruz yayınlarda. Sürekli baktığımız zaman gördüğümüz bir şey var. Evrimcilerin hepsi evrimle ilgili sorularda profesör dediğimiz, doktor dediğimiz, doçent doktor dediğimiz ve bu işte eğitim almış insanların
uzman, değil mi?
Soruda, uzman. Soru sorulduğu zaman teklediğini görüyorsunuz. Yani normalde bir insan bir konu üstünde uzmansa o konuyla ilgili gelen her soruya takır takır cevap vermesi gerekiyor. Yani hiç aksamadan, hiç durmadan. Ama soru soruluyor mesela, diyor, bir bekliyor, bir duruyor, başka şeyler söylüyor.
Gülüyor böyle, gülüyor, garip mimikler
ya sergiliyor. Falan filan yapıyor böyle. Yani hiç böyle uygun böyle konuşma üslubu da yok zaten ve bir akıcılık da yok. Evet. Bilen bir insan bildiği bir konu hakkında kimle soru sorarsa sorsun, nereden sorarsa sorsun direkt tak diye cevabını verir. Hiç ikiletmez bile. Ama evrimcilerin hiçbiri bunu yapmıyor. Bütün videolarını izlesinler mesela şu an bizi izleyenler. Evrimcilerin cevapları diye yazsınlar. İnternetten çok rahat ulaşabilirler. Bütün cevaplara baksınlar. Yani hiçbir yerde net cevap var. Diyorlar ki bu diyor tesadüf değil diyor. Geçen de yayında onu söylüyor. Tesadüf değil diyor. Bu bir gerçektir artık diyor. Ama gerçek ne? Gerçeği bize açıklar.
Random prosesleri diyor mesela.
Evet, diyor ki hani bu gerçektir diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki bu diyor olgusal tutarlılıktaki skalaların bilmem nesi bitmiştir diyor. Konuyu bitiriyor zaten, tartışmaya açık bir daha konu
yetiniyor. Zaten kendi söylediğini anlamıyor. Mesela biz iki hafta, tam net bilmiyorum, iki hafta ya da üç hafta önceki bir sempozyumdan bahsedelim mesela. Bu sempozyumu inceliyorsunuz mesela, hiçbir şekilde soru kabul edilmiyor. Hiçbir şekilde kendi sorularını seçiyorlar aralarından. Onları zor durumda bırakacak hiçbir şekilde soruları kabul etmiyorlar. Evet. Ve soruları kabul etmemeyi bırakın, içeri bile almamaya gayret gösteriyorlar.
Oksijen tüketiyoruz.
Evet, oksijen tüketiyoruz güya. Hani bir sürü ayakta bekleyen insan varken. Ve şu kanaate vardım bu sempozyumlardan yola çıkarak. Koca koca adamlar, işte uzman diye nitelendirdiğimiz, bilim adamı dediğimiz insanların böyle bütün işi gücü bırakmışlar, boşa zaman harcıyorlar mesela, bunu fark etmeye başladık. Yani halbuki çok iyi, çok faydalı şeyler yapacakken adamlar sadece bir teorinin adını var etmek adına, aslında onlar da yaratılışı çok iyi biliyorlar.
Tabii ki.
Çünkü bu saatten sonra bakın, yani bir yaratılış atlasını gösterdikten sonra evrim ortada kalmaz elhamdülillah.
Tabii.
Yani mesela bunu bildiklerine rağmen ama sadece bir teori adı altındaki bir kelimeyi savunmak için, bir cümleyi savunmak için inanılmaz böyle
zaten bir inanç orada, bir din gibi olmuş. Hı. Aslında şöyle bir şey var. Bu bilim mesela, evrimcilerin bu bilime bu yönde harcadıkları parayı mesela başka yere harcamış olsaydılar şu anda bilim olduğundan daha da gelişmiş konuma gelirdi.
Çünkü süper bütçeler harcıyor.
Dünyanın parasını harcıyorlar. Adam çıkıyor ya, fosil kaydı bulamıyor. Bu iş için özel adam okulunu okumuş. Yani kendi fosil yapıyor evde. Adama para veriyorlar. Adam üstünü pulluyor, çiziyor, yazıyor, eskitiyor işte timsah kafasıyla. Kurbanın belini birleştiriyor, bilmem ne yapıyor, onu birleştiriyor. Adama bunun için para ödüyorsun. Yani olmayan bir şey için bir masraf yapıyorsun, bir bütçe ayırıyorsun. Çünkü araştırma sonucunda hiçbir şey bulamayınca mecbur sahtekarlığa başvuracaklar. Hep yaptıkları şey.
Tabii Allah'a esasında bütün olay adamların ideolojisi. Yani Allah'a inkar ediyorlar. O yüzden Allah'ı kabul edemedikleri için, Allah'ın varlığını, her şeyi Allah'ın yarattığını bütün burada kabul edemediği için yeni bir şey bir şey uydurması gerekiyor. Aynı o pagan dini, eski Mısır'daki pagan dini gibi.
Yalanlar,
adam tabii. Şimdi de ne oluyor tabii, diğer senin söylediğin şey, diğer neden ne? Adam evrim teorisinin tezleriyle, değil mi? Yazdığı tezlerle profesörlüğünü alıyor. Anladın mı? Şimdi ondan geri adım atarsa ne olacak? Bütün o profesörlüğünü geri vermesi gerekecek. Anladın mı? Yazdığı bütün makaleler, hani söylediği o biz yazdık bunları makale dediği şeylerin hepsi yalan. Şu andaki bilime göre yalan, yanlış şeyler.
Evet.
O zaman tamam, vazgeç kardeşim. Yani onun için vazgeçemiyorlar yani.
Şeyden farkı yok. Hazreti İbrahim döneminde putlara tapanlardan hiç farkı yok. Çünkü aynı şekilde Hazreti İbrahim mesela putların bir tanesini bırakıyor, en büyük olanını. Diğerlerini kırıyor. Soruyorlar. Diyorlar ki kim yapmıştır bunu? Herkes Hazreti İbrahim'i gösteriyor. Diyor ki bu yapmıştır diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki o büyük olanı yapmıştır diyor. Hani içlerinden büyük olanını gösteriyor. İnsanlar da bakıyor mesela, o nasıl yapar diye düşünüyor. Çünkü kendi yaptığın bir şeye sanki İlah edini paşa, ona tapıyorsun. Bu da aynı şey. Evrimcilerin yapmış olduğu da aynısı. Yani kendilerinin tesadüf putu altında tesadüfe bir tapınmaları söz konusu. Yani her şeyi tesadüflerin yapacağına inanıyorlar. Her şey böyle zaman içinde yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe doğa şartları diyorsunuz. Doğa şartlarını oluşturan kim? Yani bu yağmuru, güneşi, bulutu, nemi, oksijeni, azotu, hidrojeni bunları oluşturan kim? Bunlara bakmak gerekiyor. Yani bunların doğada oluyor olması zaten bir yaratılmanın var olduğunu gösteriyor. Bir yaratılışın olduğunu gösteriyor bizlere.
Tabii doğa nasıl evet. bir seçme şeyi oluyor? Yani doğanın yaratma gücü mü var? Yani taş, toprak, su, ağaçlar hepsi bile yaratma gücü mü var? Yani bir şey oluşturma gücü mü var? E tabii ki böyle bir şey mümkün değil yani. Ya söylediğin şey zaten o eski pagan dininden kalmış.
Ama mesela yani cahiliye döneminde mesela bu yaptıkları her şey mesela bir şey söylüyor. Darwin bir şey söylüyor. Ne oluyor? İşte bu birazcık eğiliyor. İşte kabul ediyorlar. Aa tamam insanın atası budur. Mesela işte dünyanın 8. harikası işte bilmem en son
kayıp halka
falan bulundu diye. En son mesela bir lemur, soyu tükenmiş bir lemur yayınladılar. Mesela hocamız ne yaptı? Bilmem kaç yıllık fosil olduğunu, işte lemur fosil olduğunu söyledi. Hepsi yerle bir oldu inşallah.
Evet hocamız sahtekarlıklarını hemen açıklıyor. Netcevap.org sitesinden kardeşlerimize bakabilirler. İnşallah. Orada sürekli bu evrimcilerin yalanları bitmiyor çünkü. Yani yıllardır
her gün yeni bir yalan.
Her gün yeni bir yalan açıklıyorlar.
Hocam ama dikkatinizi çekerim hocamızın bu şey yalanları hemen cevap verdiğini bilen yurt dışındaki özellikle bakın. Yurt dışındaki işte yok şu insanın işte 8. dünyanın 8. harikasıdır, atasıdır diyen ve bunu yayınlayan gazete bakın emin misiniz? Harun Yahya hemen cevabını verecektir akabinde diye sözleri var inşallah. Yani bütün dünya biliyor artık Allah'ın izniyle.
Evet cevap verecek merci tek inşallah.
İnşallah.
O geçen günkü sempozyumdan da bahsettin hocam. Şimdi Kambriyen döneminden de bahsetmişken orada mesela Ergi Deniz Öztoy'un çok feci bir açıklaması var. Trilobit'ten haberi o.
Çok vahim ya. Çok
o ne diyor ya?
Yani Trilobit soruluyor. Kardeşlerimiz soruyor.
Öyle bir canlıyı bilmiyor bile. Hani Trilobit'in bir canlı olduğunu bırakın. Öyle bir canlının yaşadığına dair herhangi bir bilgisi bile yok.
Şimdi gösterelim hocam istersen.
Kambriyen devrinden de haberi yok demektir bu yani.
520 milyon yıllık bakın Trilobit fosili. Trilobit Kambriyen döneminde ortaya çıkmış canlılardan bir tanesi. Soyu tükenmiş bir canlı. Şu an yaşamıyor. Şimdi
buna ilkel diyorlardı
tabii,
onlar.
Tabii ilkel diyorlar tabii çok ileri yaşta olduğu için ama baktığımızda bilim adamları inceleme yapıyor. Gözleri bugün sineklerde, arılarda, Yusufçuk'ta rastladığımız çok petekli, ya binlerce petek var ve çift mercekli bir yapı. Yani maşallah. Mükemmel bir göz sistemi var maşallah. İnsanın gözünden çok daha kompleks. Tabii. Ayrı ayrı bakın petekler var, çift mercek var içlerinde. Oval bir şekilde dizilmişler. Görüntüleri alıp beyinde tek bir görüntü haline getiriyor. Böyle mükemmel. Çok fazla geniş açı. Yaklaşık yani 300 dereceye tekabül ediyor bile olabilir. Evet maşallah. Mükemmel bir göz sistemi var. Bakın bununla ilgili Douglas Futuyma şöyle söylüyor. Çok ünlü bir bilim adamı. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Yani İki seçenek var diyor. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor.
Evet.
Biz baktığımızda fosil kayıtlarına ne görüyoruz? Daha önce benzeri olmayan bir canlının Kambriyen devrinde aniden karşımıza çıktığını evet. görüyoruz. Trilobit mesela bunlardan bir tanesi.
Ya olması gerekiyor yani evrimcilerin dediğine göre öyle olmuş olsa bu 520 milyon önceki Trilobit'in gözlerinin çok ilkel olması lazım dediklerine göre. Evet. Ama işte diyorum yani bizim özellikle bizim Türkiye'deki evrimciler çok daha geriki bir evrim inancını öne sunuyorlar. Ta Lamarck'a kadar gitmişler. Hani artık şu anda mesela Dawkins'in şeylerini normalde Dawkins'in sözlerini savunuyorlar. Onu söylüyorlar ama Dawkins'in yıllar önceki sözlerini söylüyorlar. En son sözlerinden haberleri yok. Ta Lamarck dönemindeki evrim anlayışıyla konuşuyorlar. Evet. Çok geride. Evet. Çünkü hiçbir şekilde bilgileri yok bununla ilgili. Şimdi Trilobit diyorsunuz. Trilobit'ten haberi yok ama evrimle ilgili her yerde çıkıp konuşuyorsun. Sen bütün kanallara evrimle ilgili ne olsa çıkıp evet. konuşuyorsun. O zaman senin bütün hepsine bilgiye hakim olman gerekir. Bütün bilgileri bilmen gerekir. Ama böyle sorular sorduğunuz zaman da bilmiyorum ben onu diyor ama mutlaka ona da bir cevap vardır diyor.
Hocam,
cevabı bu yani. Onun da mutlaka bir cevabı vardır diyor.
Yerli makaleler. Evrimciler gerçekten süper bilgisiz. Hani bakıyorsunuz mesela yabancı evrim teorisini kabul eden, inanan insanlara bakıyorsunuz mesela. Evet tamam adam araştırıyor ama ne yapıyor? Allah'ın kudretini en iyi şekilde inşallah herkesin anlayacağı gibi onlar da anlıyor. Ne yapıyor mesela Lynn Margulis? Lynn Margulis 40-45 yılı aşkın bir zaman evrimin en böyle güçlü, dirayetli savunan insanlardan birisiydi. Evet. Ama bakın yıllar süren araştırmalarından sonra ne yapıyor? Bütün fosil kayıtlarından, objektif bakış açısından sonra böyle bir şeyin imkansız, yani evrim teorisinin inanılacak bir din olmadığını ve bunun mutlak yaratıcısı olduğunu kabul ediyor inşallah.
Evet, evet.
Mesela yerli evrimciler ne yapıyor? Lynn Margulis bunu kabul etmiş, açıklamasını yapmış, inşallah Allah'ın kudretini kabul etmiş. Yerli evrimci de hala Lynn Margulis'in söylediği örnekleri söylüyor.
Evet.
Farkında bile değil. Çünkü araştırma yapmıyor, süper bilgisiz yani.
Adam mesela ölmeden önce evrimin olmadığını söylüyor. Yani iman ederek mesela hayatını kaybediyor. Ama bizim evrimciler hala onun iman etmeden önceki evrim sözlerini söylüyorlar. Evrim kelimelerini kullanıyorlar. İşte onu örnek gösteriyorlar. Oysa adam iman ederek ölmüş mesela. Allah'ın varlığını kabul ederek ölmüş. Ama bunu hala aynı şekilde onu savunuyorlar. Yani o yüzden takipsizler. Hiçbir konuda takip de yok. Bilgi de yok hiçbir konuyla ilgili tam detaylı. Bu yüzden de işte bu insanların bunlara çıkıp anlattıkları zaman zaten inanmamaları gerekiyor. Çünkü bilimsel hiçbir açıklama yok. Bakın hiç hangi televizyon kanalını açarsanız açın evrimle ilgili programda. Evet. Hiçbir bir tane bile bilimsel açıklama göremiyoruz. Tabii. Ben izlediğimde hiçbir tanesini de görmedim. Eğer gören varsa söylesin. Yani hep açıklamaları bu kesin kanıtlanmış bir gerçektir diyor. Ama gerçeğinin bize açıklamasını yapmıyorsun. İşte proteinin nasıl olduğunu anlatmıyorsun. Niye fosil kayıtlarına rastlamadığımızı anlatmıyorsun. Bilimsel olarak hiçbir açıklama yapmıyorsun. Tabii. Eğer öyle olmuş olsa çıkar evet. Her yerde gösterirler. Tabii. Var yemin ediyorum yani bunlar öyle bir delil olmuş olsa onunla yani her dakika bizim evrimcilerin elinde o fosil kaydı olur. Her evet. Saniye. Yani onunla yatar onunla kalkarlar. Her yerde gezdirirler. Derler ki alın size işte
zaten
fosil.
Söylediğin gibi hocamız dedi ki 10 trilyon vereceğim dedi. Ya bir tane getirin dedi. 10 trilyon vereceğim dedi. Ya bu kadar dünyada hani bu kadar çok fosil var. Her gün gazetelerde çıkarıyorsunuz da niye evet. Getirmiyorsunuz kardeşim? Alın parayı getirin şeyi fosili alın paranızı. Yani. Niye getirmiyorsun madem çok fosil var etrafta?
Ama zaten...
Değil mi? Yani ilan verdik gazeteye artık. Yani hocamız ilan verdi dedi ki bana dedi bir tane fosil ara geçiş formu yani ara geçiş formu ne? İşte yani bir canlıdan bir canlıya patolojik yani bir canlıdan bir canlıya geçişi gösteren ara geçiş patolojik canlılardan bir tanesinin örneğini yani gazetelerde yayınlıyorsunuz ya. Archaeopteryx diyorsunuz bilmem ne isimler koydunuz Latince isimler hayali ara geçiş formları ki onların çoğu da gerçek canlılar. Evet. Yaşamış canlılar nesli tükenmiş. Bir tane getirin diyor ilan verildi. E kardeşim madem bu kadar sen evrimcisin, Türkiye'desin. Ya bu parayı almak için sadece insan karşı tarafı utandırmak için getirirsin değil mi? Niye getiremiyorsun? Git bütün evrimci arkadaşlarınla telefonla ara. Bir tane de kardeşim bak böyle 10 trilyon kazanacağız. Hadi şey yapın da anladın mı? Bir tane getirin de şey yapalım desene. Getir be, getiremiyorsun. Evet, demek ki.
Bir tane saçmaladı hocam. Ben ara geçiş formuyum dedi.
Kendini söyledi.
Kendini söyledi ara geçiş formu olan.
Elhamdülillah bu ahir çağdayız, altın çağdayız yani. Bu zamanda açıklanacak tek şey şu olacaktır inşallah. Bütün evrimcilerin, yani bu son zamanlarda böyle birbiri ardına gelmeye başladı açıklamalar Allah'ın izniyle. Evrim teorisinin geçersizliğini ve yıllar süren, yani yıllarca adam evrim teorisini savunmuş. Ne yapıyor? Evrim teorisinin hakim olduğu bir dünyayı kabullenmek istemediklerini ve böyle bir dünyada yaşamak istemediklerini açıkladılar inşallah. Hı hı. Bunların devamı da böyle inanılmaz bir şekilde gelmeye devam edecek inşallah. Altın çağda açıklanacak tek şey bu olacak inşallah. Yani yoksa açıklanacak tek şey işte gelip de yok bir ara geçiş formunu getirmesi falan. Ve tabii mümkün evet. Değil yani 350 milyon tane fosilden bir tane ara geçiş formu olsa zaten hocamızın ödülünü.
Bir de %99'u almaya kazandı yani bir tane bile çıkmaz. Zaten hepsini büyük kısmını kazanlar da bu evrimciler zaten. Çünkü sürekli bir arayış içinde oldukları için adamlar omuzlarında baltayla şeyle kazmayla nereye görseler kazıyorlar. Çünkü bulacağız diye öyle bir yola çıkmışlar. Yıllarca bunun için milyonlarca dolar para harcadılar. Bir sürü ekip bunun için yıllarca çalıştı. Her yeri kazıdılar. Zaten fosil kayıtların 350 milyonun da büyük kısmını da bunlar çıkardılar. Hocam, işte kendi elleriyle aslında Allah onlara hizmet ettirdi. Yani Allah'ın varlığını, evrimin olmadığını şu anda fosil kayıtlarını çıkartarak, onlara çıkarttırarak biz zaten onlara da göstermiş oldu aslında gücünü, kudretini bir kez daha.
Tabii.
Ve onlara faydası oldu aslında Allah'ın varlığının anlatılmasında. Tabii. Daha net delillerini sürekli yerden çıkardılar zaten.
Evet inşallah. Allah özellikle onlara bulduruyor mesela. Tabii. Buldukları da bulamadıkları da elhamdülillah evrimi yok ediyor, yerle bir ediyor inşallah. Değil mi? Bu zaten kendi mektuplarında da açıklıyor yani Darwin. Onlardan bir tanesini de okuyalım inşallah.
Şöyle söylüyor. Türlerin kökeni sayfa 134'te. Bugün Charles Darwin. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil. Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Nitekim Darwin döneminde de fosiller çıkarılıyor, bulunamıyor ara geçiş formu. Darwin bakın itiraf ediyor bunu, yani bulunmalı diyor. Eğer benim dediğim gibi bir süreç yaşanmışsa bulunmalı diyor. O zamanki evrimciler topu tabii yine taca atıyorlar. Darwin'den sonra bulunacak diyorlar, ileride bulunacak. Günümüze kadar yaklaşık 300 milyona ulaştı fosillerin sayısı. %90'ı açıldı fosil katmanlarının. %95'i hatta 99'u. Çok fazla açıldı. Evet. Yani artık çıkacak fosil de kalmadı. Ve tek bir ara geçiş fosil bile yok. Nitekim bu yüzden sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Şimdi biraz önce Gökalp hocamın söylediği fosiller üstünden de sahtekarlık yapıyorlar. Biraz önce onu söyledin. Mesela Solekant fosili. Bildiğimiz balık Solekant. Birazdan gösterelim resmine. Bu Solekant fosiline balığa ha karaya geçmekte olan, ha geçti ha geçiyor dedikleri bir canlı diyorlar evrimciler. Tam işte çok yakın yerde yaşıyor.
Yarı sürüngen,
hafif ayakları var, ilkel bir akciğere sahip dedikleri bir canlıydı. Daha sonra bir 1950'lerde bulundu, bir de 2000'lerde bulundu yeni. 2-3 farklı yerde bulundu, okyanusta. Balıkçılar yakaladı, ağlarına takılmış. Bir baktılar Solekant fosille birebir aynı. Yani 200 milyon yıl yaklaşık fosili var. Birebir aynı. Canlıyı inceliyorlar. Bir kere yarım ayak diye bir şey yok. Canlının tamamen uydurma. İlkel akciğeri var dedikleri şey evrimcilerin yağ kesesi ortaya çıktı. Yüzey balığı değil dip balığı olduğu ortaya çıktı. Bakın en önemlisi bu. Yani bayağı bir metre altta yaşayan çok fazla aşağıda yaşayan bir dip balığı ortaya
ve onun belli bir sınırı var. Hiçbir şekilde o hani yüzeye çıkma gibi o sınırı hiçbir zaman yaklaşamayan bir balık. Yani asla onların söylediği gibi bir şeyin olması imkansız yani. Mesela onu imkansız kılan bir şey.
Bir de mutasyonlarla insanları kandırmaya çalıştılar. İşte DNA'sını değiştirdik. Tamamen farklı bir yapıya geçti diye. Ama mutasyonlarında ne kadar zararlı olduğunu gördüler. Olmadı. Ondan sonra faydalı olmadığını. Genelde bir örneğimiz var mesela. O koyun örneğini çok gösteriyoruz. Resim olarak da gösteriyoruz. Fazladan bir bacak çıkartıyor ama. Ama DNA'sında zaten olan bir şey yapıyorsun. Sen var olan bir harfi bir daha çıkmasını sağlıyorsun. Bu evrim değildir. Sen olmayan bir harfi yeniden yarattırsan evrime kanıt yapabilirsin ama bu imkan
tabii en önemlisi bozuk yani. Çıkıyor zaten. Yani o şey kullanılamıyor. Evet. Değil mi? Şeyini bozuyor yapısını. Bakın şimdi Solekant'ı gösterelim. Balık şu. Bakın zaten dikkat ederseniz yeni çekilmiş bir resim bu. Balığın kendisi bu, Solekant balığı. Bunun soyu tükenmiş zannedip evrimci bilim adamları çok heyecanlanıyorlar böyle bir şey bulduklarında. Hemen işte üstünden senaryolar yaptılar. Bakın fosil de bu. Şimdi 144 milyon yıllık Kretase dönemine ait Brezilya'da bulunmuş bakın. Brezilya'da bulunmuş. Gördüğümüz gibi yapısı birebir aynı. Yani balığın tüm yapısı aynı. Şu detay resmini de gösterelim. Evet, ne yapay ayağa sahip ne ilkel akciğere sahip. Hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı.
Zaten
canlısı da bulundu bu balığın.
Evrimciler hep soyu tükenmiş canlılara doğru oynuyorlar ki. Orada çünkü kendilerine rahat alan bulabileceklerini zannediyorlar. Çünkü soyu tükenen bir canlının günümüzde örneği olmuyor. Onun fosil kaydını çıkartıyor. Karşımıza diyor ki bu canlı diyor evrimleşti bu oldu diyor. Hı hı. Ama soyu tükenen canlılar bile fosil kayıtlarına baktığımız zaman hepsi bile mükemmel özelliklere sahipler, muhteşem özelliklere sahipler. Hepsi, hiçbiri ilkel değil, hiçbiri baktığımız zaman kayıtlara hiçbirinde ilkel bir özellik yok. Hepsi günümüzde yaşayanla da aynı özelliklere sahip mükemmellikte. Sudaki yaşayan canlı sudaki, karadaki yaşayan karada aynı şekilde. Hepsi aynı şekilde mükemmel özelliklere sahip.
İnşallah. Delil böyle olur inşallah hocamızın eserlerindeki gibi. Burada gördüğümüz timsah kafatası 100 milyon yıl önceki timsah kafatası da aynı. Şu anki günümüzdeki timsahın da kafatası tamamıyla aynı.
Göz çukurları, burun evet, çukuru bütün
gördüğünüz gibi. Tamamen Çin'de bir değişiklik kurulmuş. Var mı? Yok. Aynı. Tıpatıp.
Evet.
100 milyon önceki timsah neyse şu anda da aynı. Tabii. Bu şekilde oluyor.
Şimdi Ender hocam biraz önce söyledi onu. Bakın başka sırtlan kafatası.
Dişlerine
23 kadar milyon yıllık yine Çin'de bulunmuş. Miyosen dönemine ait bakın. sırtlan kafatası. Dediğin gibi hocam dişleri, azı dişi. Mesela önde kesici dişleri görüyoruz bakın.
Değil mi? Yani sivri o dişleri. Evrim olmuş olsa azı dişi
olmaması damakta bir şey olması
farklı olacak. Yani. Arkada olabilirdi. Yani niye bütün canlıların dişleri? Mesela aslan dişini gösteriyor. Adam diyor ya aslan gibi aslan
gibi. Aslan gibi hayvanlar.
Aslan gibi hayvanlar vardı diyor. Ya aslanın dişi hep önde. Hani büyük dişleri, iri dişleri hep
bir tane
önde.
Değil milyonlarca. Bunun
arkada olması fosil lazım. Evet. Hani biri değil, iki değil, evet. Beş değil, on
her
değil,
bir milyon değil. Her şey muntazam olarak yani.
İnsan olması gerektiği tabii, gibi tam olması yerinde. Hep mükemmel şekilde yaratıldığını görüyoruz biz. İşte evrimcilerin zaten tükendikleri, bittikleri nokta da burası oluyor zaten.
Zaten dünyanın şeyi yeterli değil yani. Bir tane proteinin tesadüfen olması mümkün değil ki.
Evet.
Zaten yeterli. Evrendeki yani madde miktarı yeterlidir. Bunun bu deneme şeyine evet. Yeterli değil yani.
Evet.
Bu onun üzeri 78. Yani sen dünya yani olasılık 10 üzeri 950'de bir ihtimal. Yani birin yanında 950 yani onun üzeri
o da laboratuvar
ortamı. Yani evet. Orada da bilinçli müdahaleyle sen ancak bir şey üretebileceksin. Evet, evet. O da yine yapamıyorsun yani olmayacak bir şey.
Sen bırak.
Ya, madem yani sana biz diyoruz ki adamlara kardeşim diyoruz sen bu proteini tesadüfen bile oluşturamıyorsun. Biz sana hazır olarak veriyoruz. Protein tozlarını biliyorsunuz kutuda evet. Duruyor. Niye bir tanesi kalkıp canlanıp da bir yere gitmiyor kardeşim? Zaten bu proteinlerin bir araya yan yana duruyor. Bu proteinler evet. Birleşir. Bir tane canlı oluşur değil mi? Şimdiye kadar evet. Bu kadar da zaman geçti. Ya oluşur da gider yani. Demek ki bu, bırakın, bununla alakası yok. Ya çürüyor gidiyor orada duruyor. Bırakın, rafta duruyor yıllarca hiçbir şey olmuyor. Oluyor,
bozulur yani. Mesela protein tozunu bırakın açık ortamda. Aradan belli bir süreç geçsin bozulur. Mümkün değil o protein özelliğini taşımaz. Çünkü doğadaki etki itibariyle parçalanıyor, yok oluyor. Kaldı ki evrimcilerin söylediğine göre bu protein olduğu andan itibaren bir anda canlı olması tabii. Gerekiyor. Ama evrimciler bir kere orada da bitiyorlar. Çünkü zaman içinde, milyonlarca sene içinde diyorlar. Tabii. Ama protein öyle bir ömrü yok zaten. Yani bir proteinin doğada başıboş şekilde milyonlarca yıl kalabilmesi için öyle bir ortam yok. Doğanın öyle bir koşulu yok yani.
Hadi zaten. Bir tanesi olundu, diğerini beklemesi gerekiyor. Yani onlar bir araya geliyor, onlar bir kompleks sistem oluşturacak, tabii. Kapalı bir yani böyle bir şey hayal bir hayal protein. Yani masallarda anlatırsan güzel. Yani masal olarak anlatalım çıksınlar o profesörler. Hani gece uykudan önce programında gelip konuşsunlar. Evet. Ama çıkıp da bizim öğrencilerimiz değil mi? Halkın karşısında kardeşim bu evet. Bunlar tesadüfen oldu.
Delili olmadan
savunması.
Utanma da yok şimdi. Evet. Delil soruyorsunuz mesela geçen gün yine oldu. Değil mi? Fosil göster diyorsun. Diyor ki cebine paranı koy uçağa atla git diyor. Avrupa'daki müzelerde bak diyor. Şimdi Avrupa'daki müzelere gittik biz değil mi? Evet. Onur kardeşimiz de burada videosunu göstermişti. Yine.
Evet.
O Amerika'daki müzeler, British Museum yine İngiltere'deki müzeler vesaire hepsinde biz tam fosilleri sergilediklerini görürüz. Yani zaten fosilleri sergiliyorlar. O fosillerin de yine tam günümüzde yaşayan hallerine ait olduklarını görüyoruz. Ayrıca bir de tabii hikaye bölümleri var o müzelerin genellikle. Orada da hamur işi, çizim işi böyle hani kermes gibi daha çok hamura yönelik.
Bazı müzelerde de şey mesela yıllarca sanki evrimmiş gibi gösterip yayınlayıp hani müzede sergileyip oysa onun tamamen hani birleştirme yine dediğimiz gibi onu sanatı yapan arkadaşlar var. Öyle evrim sanatı yapıyorlar. Kendi aralarında birleştiriyor heykeltıraş gibi. Öyle mesela yıllarca sergiliyorlar. Bu mesela diyor işte bilmem kaç yılına ait işte insanla bilmem ne arası bir canlı diyor. Koyuyor oraya mesela daha sonra ortaya çıkıyor.
Ne kadarım var diyor herhalde başta.
Diyor ki ne kadar diyor sen de ne kadar diyor ne kadarlık istiyorsun diyor. Adam mesela soruyor sanat yapıyor. Ya diyor böyle bir 20-30 milyon yıl olsa o zaman diyor para atar diyor. O zaman diyor neye benzesin diyor sudan diyor karaya çıksın diyor. Oo daha zor diyor. Çünkü diyor yüzgeçler solungaçlar akciğer falan ortaya girecek diyor. O yüzden işler değişir o zaman diye. Bu evet. Bütçe değişiyor yani şeye göre, konuma göre
sektör
değişiyor.
Sektör ortaya
çıkıyor. Sektör da ayrı bir sektör yani.
Şöyle diyeyim gerçekten yani bunun işin şakası bir normalde gerçekten mesela Piltdown adamı diye bir şeyi değil mi? Orangutan
insan çenesi kafatasını
bir araya törpülüyor, eskitiyorlar ve koyuyorlar insanları Allah'ın yaratmadığına her şeyin tesadüfen olduğuna onun da ara geçiş formu olduğuna ve böyle şekilde Allah'ın varlığını inkar etmek için bir düzen kuruyorlar. Bakın 40 sene bu yani British Museum'da sergileniyor insanlara evet. Bu sizin atanız diye. Sizi Allah yaratmadı, siz tesadüfen oldunuz diye. Ya bu aslında çok büyük bir önemli bir olay aslında. Yani biz bunlarla şu anda evet. Dalga geçiyoruz ama yaptıkları şeyin ne kadar ağır karşılığını gördü dünya. Evet. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı değil mi? O sömürgecilik zamanında hep Darwinizm buradaki yapılan bütün zulümlere ara geçiş formu olarak görüyorlar çünkü diğer insanları. sadece kendileri üstün insan.
Az gelişmiş.
Yarı, yarı hayvan, yarı insan o Kızılderililer, işte diğer yerli insanları, değil mi? Bu şekilde buradan hareketle öldürüyorlar. Çünkü onlar daha yarı hayvan, yarı insan, yani hayvan olarak görüyorlar ve öldürüyorlar.
Aşağı ırk olarak görüyor. Mesela Hitler birçok insanı bu şekilde katlediyordu. Hani kendisinin olmayan insanları aşağı olarak görüyordu.
Ölçüyor ya.
Üstün ırk. Üstün ırk görüyor kendisini. Diğerlerini mesela işkenceler uyguluyor. Ocaklarda, fırın ocaklarında yakıyor. Fırınlara atıp yakıyor. Zaten dikkat ediyorsanız da dünya tarihinde de bu baktığımız zaman mesela 1. Dünya Savaşı 1914, 2. Dünya Savaşı 1945. Bu ikisi arası dünyanın en böyle zor şartlarda olduğu ve bütün sıkıntıların, kıtlıkların en bol yaşandığı dönemdir. Evet. Çünkü Darwinizmin etkisiyle Hitler'in, Mussolini'nin ve bu tarzda diktatör liderlerin, yani komünist liderlerin,
Stalinlerin,
Leninlerin olduğu dönemler. Ve bundan dolayı da 1914 ile 45 arası dünya büyük kıtlık yaşadı. Ta ki 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bittikten sonra mesela Adolf Hitler hayatını kaybetti. Öldürüldü yani Adolf Hitler. Öldürüldü ve ondan sonra da dünyada çok muazzam derecede gelişme başladı. Mesela otomotiv sektörü gelişti. Sanayide inanılmaz derecede gelişme başladı. İşte teknolojide gelişme başladı. Çünkü bunlar kısıtlıyorlardı düşünceyi. Darwinci kafa, evrimci kafa gelişimi istemez. Bilimi istemez. İnsanların gelişmesini istemez. O yüzden zaten bilimden söz edemiyorlar. Çünkü bilimsel olarak hiçbir açıklama yapamazlar. O yüzden de hep bu şekilde insanları ve dünyayı kıtlığa ve zorluğa doğru götürürler.
Evet hocam. Şimdi Piltan adamından bahsettik. Bunlar bilim sahtekarlığı hepsi. Sonu daha vahim bitenler var. Yani hani Piltan adamı, Nebraska adamı, bunlar sadece yalan söylüyorlar. Tabii müzelerde yine sergileniyor yıllarca bu yalanlar. Daha sonra birisi çıkıp yeni bir yaş tayin metodu tespit edip yalanlarını ortaya çıkarıyor. Sonu daha vahim bitenler var. Bakın Otabenga bir yerli, Kongolu bir yerli. Evrimcilerin zulmüne uğruyor. Bakın şöyle olay. 1904 yılında evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirleniyor, kafese konuluyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülüyor. Evrimci bilim adamları St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak insana en yakın ara geçiş formu olarak teşhir ediyorlar. Bakın. Bir yerli Kongolu yerli Otabenga kucağına maymun verip bakın fotoğraflarını çekmişler. 2 sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşler. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte insanın eski ataları adı altında sergileniyor. Bu kişinin ailesi var. Çocuğu var, eşi var. Otabenga sonunda maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar ediyor.
Tabii adamı bulunduğu kafese koyuyor. Sanki bir maymun türünden arasıymış gibi gösterip. Hani insana hem zulüm var, hem sahtekarlık var, hem yalancılık var. Yani evrimcilerin baktığımız zaman hiç doğru elle tutulur bir tane yönleri yok. Yani sen neden bir insanı böyle kafese koyuyorsun? Bunu gösterdiğin zaman, baktığımız zaman insan zaten bütün özellikleri itibariyle normalde ailesi olan, yaşayan bir insan zaten bu. Sen bunu kalkıp kafese koyup işte maymunlarla, gorillerle aynı ortama koyup insanlara işte bu da ara geçiş dönemindeki bir insan diye yayınlayıp gösteriyorsun, sergiliyorsun insanı.
Bu ne hocam? Bu delilleri olmamasından kaynaklanan göz kararması. Yani artık burada gözlerinin karardığını görüyoruz. Biz her şeyi yapabilir bu insan.
Şey gibi ya, böyle cinnet geçiren insan gibi. Tabii. Nasıl mesela cinnet geçirdiği zaman insan böyle her şeyi yapabiliyor. İşte bakıyorsunuz hani çok zarar verebiliyor etrafa. Evrimcilerin de artık cinnet geçirdiği aşama oldu yani. Çünkü bilimsel olarak hiçbir açıklamaları yok. Bilimsel olarak hiçbir ispatları yok. Tam aksine evrimi tamamen çürüten, evrimin olmadığını gösteren birçok delil ve gerçek var. Bu da evrimcilerin artık bu yönde cinnet geçirmesine neden oldu. İşte bunlar da yaptıkları sahtekarlıklar ve zulümleri gösteriyor bize.
Hocamız da söylüyor zaten, bilim Müslümanların ilim kılıcı oldu diyor. Beylinlerine balyoz gibi indi diyor maşallah.
Maşallah.
Bilim sayesinde.
Zaten bu da artık evrimin tamamen Türk, zaten dediğim gibi hani Türkiye'deki evrimciler, yani bizdekiler artık şey demiyorum. Yani öğrencilere artık söylüyoruz. Baksınlar, araştırsınlar. Çünkü çok geri seviyede bir anlatım söz konusu.
Birçok şeyi görmezlikten geliyor.
Tabii birçok şeyi de bilmiyorlar zaten. Genetik bilmiyor adam, DNA bilmiyor. Haberi yok zaten. Canlı söylüyorsun, o neyi diyor mesela, ben bilmiyorum bunu diyor. Evet. İşte soru soruyorsun, o makalede var, bu makalede var. Ama kendi cevabını bilmiyor. Evet. Ve bu şekilde çok bilgisiz. Hiçbir konuda ne bilgiye sahip, ne bir görüşe sahip, ne de bu konuya kendisi de inanmıyor aslında baktığınız zaman. Çünkü kendisi de tam anlamıyla zaten inanıyor olsa bunun için bütün mücadelesini yapar ve ispatı için her şeyde uğraşır. Ama bizimkiler tamamen böyle kendileri de inanmadıkları için elde olan Lamarck'ın yazmış olduğu bilgilere dayanarak çok geri bir ilkel bir çağdaki bilgiler gibi oradaki bilgileri bize aktarıyorlar.
Yani o zaman da deneyler yapılıyor işte o şeyden bahsederken değil mi? Uri Miller deneyi yapıldı. Evet. Bir tane protein oluşturmak için, amino asit oluşturmak için.
Evet.
Mesela onların hepsi biraz önce söyledik de biraz hızlı konuşma sırasında hata yapmış olabiliriz. Normalde bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali sıfır. Yani sıfır bir ihtimali proteinin oluşması için protein gerekiyor. Yani bunların oluşması zaten laboratuvar ortamında dahi oluşamıyor bu. Yani o kadar bilinçli müdahaleye rağmen. Ama adamların iddiası ne? Bu bilinçli müdahaleye rağmen oluşturamadıkları bu şeyi bu kadar imkanla, bu kadar laboratuvar ortamla doğada tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Aslında bu işte asıl bilimsel olarak.
Evet, siz bırakın normal insanın evrimleşerek geçmesini. Bize normal bir tane proteini hiçbir yardım almadan tek bir proteini kendiniz oluşturun.
Zaten şöyle bir çıkamıyor. Şimdi protein oluşması için amino asite ihtiyaç var. Amino asitin oluşması için proteine ihtiyaç var. Evet. Proteinin oluşması için bir başka amino asite.
Hücreye bu şekilde ihtiyaç var. Devam ediyor. Var.
Hani tamam. En başta zaten evrimciler böyle soru sorulduğu zaman diyorsunuz ki işte protein nasıl oldu? Tesadüfen. Onun oluşması için amino asite ihtiyaç var. O nasıl oluyor? O da tesadüfen. Soruyorsunuz mesela bu zincir halkalarını bir türlü tamamlayamazlar. Çünkü o zincirin en başında yaratılış var. Tabii. Allah'ın yaratma sanatı var.
Tesadüfler bir ilah halinde onlar. Yani tesadüfler artık sıradan olaylar. Yani bir tesadüf oluyor, bir tesadüf daha oluyor. O oluyor, bu oluyor, birisi göz oluyor. Yani her biri için ayrı ayrı tesadüfler. Yani adamların ilahı tesadüf olmuş oluyor.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
İnşallah.